أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمة ششم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قسمة ششم، تعريف وتقسيم. اهداف، آشنایی با اصطلاح تعریف و تقسیم، بیان انواع تعریف، بیان قواعد تعریف، آشنایی با انواع تقسیم، شناسایی روش های تقسیم، آشنایی با کاربردهای تعریف و تقسیم. بیز منطقین کنوسوندان بحث ederken demiştik ki mantık bu konusu ya tasavvurla ilgilidir veyahut da tasdikle. Tasavvurla ilgili bölüme muarrif demiştik, tasdikle ilgili bölüme de hüccet demiştik. Yani mantıkın işi bize düşünmede, bilgi, yeni bilgi etmede doğru metodu öğrenmektir. Yeni bilgimiz eğer tasavvura dair bilgi ise onun metotlarını veya tasdika dair bilgi ise onun metotlarını bize öğretiyordu mantık. Ve tasavvurun edilecek bilgilerdeki metodu öğretmesine muarrif demiştik. O, çünkü muarrif bize yeni bir tasavvur, yeni bir sade bilgi, saziç bilgi, hüküm içermeyen bilgiyi bize kazandıran bölümdür. Ona muarrif demiştik. Ve eğer hüküm içeren bilgi, bir kanaat, bir tasdiki içeren bir bilgi bize verecekse ona da tasdik, hüccet demiştik ki bu iki bölümden bahsedecek. Şimdi muarrif nedir? Yani tanıtmak, tanıtan bir şeyi, bir yeni bir bilgiyi bize tarif ederek, onun analiz ederek o konuyu bize, o bilmediğimiz meçhul olan şeyin bize tanıtımını yapmaktır. Dolayısıyla muarrif yani tarif etmek demek. Yani bir şeyi muarrif olmak, bir şeyi tanıtmak, tarif etmek anlamına geliyor. Burada bize muarrifin yani tanıtmanın ne anlama geldiğini ve çeşitlerinden bahsedecek. Yani zaten mesela diyelim ki ardından bir taksimden bahsedecek. Yani biz bir şeyin tanımı tanıyabilmek için o şeyi analiz ediyoruz. Analiz ederken ya onun mesela zatı, zatının ve özelliklerinin neler olduğunu analiz ederek ortaya çıkarıyoruz. Veyahut da bir şeyi taksim ederek, parçalara ayırarak mesela diyelim ki o şeyi daha detaylı, mesela diyelim ki bir bütündür, o bütünü parçalıyoruz. Parçalarını tanıyarak mesela diyelim ki o şeyi tanımaya çalışıyoruz. O parçalayarak tanımaya taksim denir. Ama bir şeyi analiz ederek, yani onun zatının nelerden oluştuğunu, özelliklerinin neler olduğunu analiz etmeye de bu da tarif olur. Eğer biz bir şeyi tanımak isterken, bir şeyi bilmek isterken ya onu taksim ederek böleriz, yani parçalara ayırarak onu tanımaya çalışırız. Bir bütün düşünelim, onu parçalara ayırarak tanımanın yoluna buna taksim denir. Ama bir şeyi analiz ederek, onun zatı özelliklerini ve sıfatı zatının ve sıfatlarının neler olduğunu analiz ederek, onları inceleyerek, bularak bilmeye de tarif denilir. Burada bize tarifin bu derste diyor ki tarif nedir, taksim nedir, bunları bize tanıtacak. Sonra tarifin çeşitlerini bize tanıtacak. Tarifte riayet edilmesi gereken kurallar hangilerdi, onları bize bildirilecek. Sonra taksimin çeşitlerini bize açıklayacak ve taksim yöntemleri nelerdi, bir şeyi nasıl böyle parçalara ayırabiliriz, parçalara ayırma yöntemleri, çeşitler nelerdi, onları bize açıklayacak. Ve bilahare tarif ve taksiminden yararlanma yollarını, nasıl bunların arz edeyim, nerelerde kullan, nerelerde tarifle biz bir şey anlayabiliriz ve nerelerde taksimle bir şey anlayabiliriz, bunların bu konuları bize bu bölümde, bu 6. bölümde anlatacak. İlk önce tariften başlıyor. Diyor ki biz herhangi bir meçhul bir şeyle karşılaştığımızda o meçhul şeyin hakkında birkaç soru aklımıza geliyor. Yani birkaç tane soru bizim zihnimize ortaya çıkıyor. Mesela örneğin diyor ki bir yeni bir şey duyduğumuzda burada bir kelime olarak mesela diyelim ki yabancı bir kelime ostrokos kelimesini şey etmiş burada kitaptakini anlatayım mesela. Diyor mesela diyelim ki birden biz arz edeyim ki ostrokos kelimesini duyduk. Ostrokos kelimesini duyduğumuzda evet, bu sayı şeymiş, paymış. Evet. Ostrokos kelimesini duyduğumuzda bir yabancı bir kelimedir. Bu ilk olarak bizim zihnimizde bu ne demek? Ya, ostrokos ne demektir? Ostrokos kelimesi ne demektir? Veya mesela ostrokos kelimesinin yerine mesela unsur koyar mesela, unsur. Unsur kelimesini duyduğumuzda unsur ne demektir? İlk olarak bunun, bu kelimenin, bu şeyin anlamı, ne anlam ifade ettiğini bilmek sorusu zihnimizde olur. Sonra onun bildiği, ne anlama geldiğini bildiği, yani bir mana, o manasını fark ettiğimizde ikinci soru, onun mesela zatı, yani onun daha detayı, analiz, onun mahiyetinin, onun içeriğini daha geniş anlamaya çalışıyor. İkinci soru nedir? Bu unsurun neden oluştuğunu, nasıl bir şey, yani onun zatları nedir, özellikleri nelerdir, bunu daha açıklama şeklinde ikinci soru. Birincisi nedir? Birinci soru suale lugavi. Nedir yani manası? İkinci soru suale lugavi. Bizim sorumuz o şeyin mahiyeti nedir? Yani diyoruz nedir? Yani onun zatına, o nasıl bir şeydir? Onun zatının ve sıfatlarının, özelliklerinin neler olduğunu bilmek istiyoruz. Diyoruz ki mesela unsur cheese. Mesela evvelki soruda neydi? Unsur be çi manası. Unsurun manası nedir? İkinci soruda unsur nedir dediğimizde, yani unsurun zatı nedir, özellikleri nedir? Bu ikinci soru. Üçüncü soru, suale sevgum, bize acaba unsur denilen bir şey gerçekte var mıdır? Aya unsur vücud daret diye soru sorarız. Acaba bunun bir varlığı var mıdır? Yani objektif midir yoksa sadece zihinsel bir kavram mıdır? Bu gerçekten bir varlığa sahip midir? Suale bundan sonra az edeyim ki onun ne olduğunu bildikten sonra, bir manası bildikten sonra, ne olduğunu bildikten sonra, var olduğunu bildikten sonra bunun dördüncü soru ne olabilir? Bunun acaba şu özellikler de var mı? Özelliklerinde mesela diyelim ki daha detaylı bir özelliklerini. Acaba bu özelliğe de sahip midir? Bu sıfatta var mıdır? Yani aya yani sualet hasiyet diyelim bunu. Sualet sebum neydi varlık sorusuydu? Sualet çağırım diyelim. Sualet çağırım sual as hasiyet. Şimdi mesela o hasiyeti nedir? Bunun şu özelliği var. Mesela aya unsur darayı mesela vezn hem mi başa mesela örneğin onun vezn ağırlık özelliği de var mı? Misal bu özellik ben bir verdiği bir laşa özellik bu soru olması şart değil mesela. Ya bir özelliğini soruyoruz. Şu özellik onda var mı? Bu dört soru, beşinci soru da olabilir. Mesela diyelim ki beşinci soru, bunun birinci soru neydi? Manası neydi? İkinci soru, onun detayı nedir? İçeriği nedir? Üçüncü soru, var mıdır? Dördüncü soru, şu özelliği de var mıdır? Beşinci soru, çigune. Suale pencum çigune mevcut şüdes. Nasıl var olmuştur?
onu var eden sebepler nedir? Yani veyahut da mesela diyelim ki bu özelliklerin altındaki sebep nedir? 5 tane soru insanın zihninde oluşabilir. Yani biz bir şeyin hakkı, bir şeyi tam manasıyla bilmek için bir konuda bu merhaleleri hepsini aşıyoruz. Bunların tamamını çözdükten sonra o şeyi bilmiş oluyoruz. Bir unsuru. Mesela bildiğimiz bir noktadan başlayalım mesela diyelim ki bu sualdan geçelim. Bir de bildiğimiz bir şeye alalım. Biz bir şeyi, bildiğimiz bir şeyi tam manasıyla bildik diyebilmemiz için bu 5 tane sorunun hepsini demek ki onun hakkında bilmemiz lazım. Bir, mesela insana yine alalım. Eğer insanı bilmek için birinci mesele nedir? Manası bilerek. Manayı insan bilerek. İkincisi, mahiyet insanı bilerek mesela, mahiyet insan. Üçüncüsü, varlığı, vücudu insanı bilerek. Dördüncüsü, hasiyeti, mehsusi insanı da genelde bilerek. Beşincisi, illeti, hastiyi insanı da bilerek. Bu 5 tane sorunun tam manasıyla insan hakkında çözdükten sonra insanın birinci sorusu neydi? İnsanın manası bilir. Basit bu bildiğimiz bir noktayı. Mahiyetini mümkün bilmeyelim. Bu ikinci şeyle başlayalım. İnsanın mahiyetini analiz edelim. İnsanın içeriği nedir? Sonra insanın varlığını nedir? Biliyoruz. Mümkün de mesela insanın mahiyetini bilmeden önce biz varlığını bilmiş olalım. O aşama değişebilir. Ama insan meçhul bir şeyle karşılaştığında bu aşamaları geçiriyor aslında. İnsanın mesela manasını biz hazır biliyoruz dedir, kendimiziz. Varlıktaki biz kendimiz biliyoruz dedir. Ama mahiyetimizi icabında tam bilmiyorduk. Analiz ediyoruz mahiyetimizi. Çıkıyor ki mesela burada hayvan-ı natık diye bir kavram ortaya çıkıyor. Şey, örtülü diyelim. Sonra insanın varlığındaki bilmiştik, kendimiz biliyorduk mesela. Hasiyetleri nelerdir, insanın özellikleri? Bunları da mümkün tahkik ederek bilelim. Mesela insanda teaccüp var diyoruz mesela. Teaccüp var mesela diyelim ki insanın özelliklerimiz. Sonra geliyoruz, 5. merhale insanın varlığının kaynağı nedir? İnsan nasıl var olur, neden var olur, niçin var olur mesela, insana varlığı veren nedir? İnsanı analiz ediyoruz mesela diyelim ki, diyoruz ki insan bir hale bir varlıktır ki anne babada bilen gel ama nihayetinde illeti, vücudiye, insan misli, sairi, mevcudatı, imkani, Hudaye, mutaal, mi baş. Allah'tır ki bunu varmış. Sonra diyelim, mümkündü burada bu 5. soru daha detaylandırır der. Allah için yarattı? Sorumuz daha geniş. Çera Huda ben insanla halk kert sorusu bunda şey diyebiliriz diye ki insanı mesela bu için yaratmış veray ibadet halk kert insan ve mesela bu ara örtülü bir cevap diyoruz. Demek ki biz bir şeyi, bir varlığı ya da bir zihnimizdeki mefhumu tam manasıyla onu bilmek için bu 5 merhale, 5 soruyu analiz ediyoruz. İşte bu 5 soru neyin sayesinde ortaya çıkmış olur? Bunların hepsi tariftir. Bu 5 tane soruyu az edeyim ki bildiğimizde bunları insan bize artık tanımış, bir insanı tanımışız. İnsan denen bir varlığı biliyoruz. Biliyoruz ki insanın manası nedir? İnsanın mahiyeti nedir? İnsanın varlığı vardır. İnsanın az edeyim ki özelliği bunlardır. İnsanın varlık sebebi şudur ve insan böyle bir varlıktır. İnsan hakkında bilgimiz tamamlanmış oluyor. Bu tam bütün bu bilgiler işte tarifin sayesinde meydana oluyor. Bu bilgilerin tamamını bize veren şey tariftir. Bu bilgileri tamamını veren de marif denilir. Marif nedir? Marif insanı tarif eden. O bilgileri ki tamamı bu bütün bilgileri bize veriyor. Mearrif işte budur. Mearrif. Mearrif ki mantıkın konusudur. Mesela mearrif insanın müerrifi, insanı tarif eden o müerrif tam manasıyla insanı bize tarif etmesi için bütün bu bilgileri bize insan hakkında veriyor. Bütün her varlıkta bu aşamalar söz konusu. Hala bunların bir kısmı bize malumdur. Çünkü malumdur diye bu soruları sormuyoruz. İnsanın manası bir diye sormuyoruz. Değil mi? İnsan nedir diye sormuyoruz. Varlığını biliyoruz, insan var mı yok mu diye sormuyoruz. İnsanın mahiyetini bilmediğimizden dolayı soruyoruz, insan çiğiz diye soruyoruz bu soruyu. Çünkü bu ikisini önceden biliyordu, sormadık. Ama insan nedir soruyoruz. İnsanın özelliğini bilmediğimizden dolayı soruyoruz. Diyoruz ki ayağı insan dara içi hususiyeti yaz. Soruyoruz. İnsanın varlık sebebini ve varlık amacını bilmediğimizden dolayı soruyoruz. İnsan çigone mevcut şüdez. Ve biberay içi mevcut şüdez. Bu soruyu soruyoruz. İnsan nasıl meydana gelmiştir? Niçin meydana gelmiştir? Amaç nedir? Bu soruları soruyoruz. Demek ki meçhullarımız bizim için bu insan konusunda bu önce neydi bu iş, bu konu, bu üç tane konu olduğundan dolayı insan hakkında bu üç soruyu sorduk. Ama mümkündü bir şey hakkında bu beş sorunun beşini de neydi? Soralım. Bir şey bize her açıdan meşhur olabilir. Arz edeyim ki hem mana açısından meşhur olabilir, hem varlık açısından meşhur olabilir, hem özellik mahiyet açısından meşhur olabilir, hem özellik açısından ve hem de az edeyim ki varlık sebebi açısından, varlık amacı açısından meçhul olabilir ki biz bir varlık bir şey hakkında, bir mefhum hakkında bu beş sorunun beşini de sorabiliriz. Ki burada mesela diyelim ki bu ostokos bir yabancı kelimeyi kullanmış ki bunu biz ne yapalım? Bu beş tane sorunun hepsini bunda sormuş olalım. Ostokos duyan da yani soruyoruz ki ostokos bir çi mânası. Bir çi mânası. Bu lügat. İki, ostokos yine soruyoruz ki çiist yani mahiyeti nedir? Yine soruyoruz ki ostokos çi hasiyet idaret veyahut da ilk önce mesela şeyi soralım. Varlığı soralım. Ostokos aya mevcut ders. Sonra mesela soruyoruz ostokos çi hasiyet idaret. Soruyoruz ostokos çigune ve bi çi illet mevcut şu ders. Beş tane sorun beşinde nedir? Sormuş olduk. Demek ki bizim meçhulumuzun niteliğine göre yani meşhurumuzun miktarına göre biz zihnimize soru soruyoruz. Diyor ki eğer bir şeyi tamamıyla bilmiyorsan sen tam manasıyla bir meçhur bir şeyden karşılaştınsa bu beş tane soruyu onun hakkında sorursun. Bu beş sorunun tamamının cevabında gelen tamamı tariftir. O soruların hepsine de muarrif denilir. Yani bu soruları bize açıklayan şeylere muarrif. Muarrif işte bu beş soruyu bize cevabını veren şey muarrifdir. Bu durumda biz ostrogusu tarif ettiğimizde bu beş tane soruyu tamamının cevabını bulmuş oluyoruz. Şimdi burada şeyde soru sorurken aya mevcud es mesela acaba var mıdır diye sorulur. Bu Arapçada buna hel kelimesi sorulur. Hel mesela ostokos mevcudun hel sorusuyla soruluyor. Bu ne özelliği var? O da yine hel sorusu artı soruluyor. Hel ostokos ostokos mesela lehu veznun örneği o da yine her soru işte soruluyor. Bu birinci soru Arapçada ma sorusu ma ma'nal ostokos ostokosu ma'nası ma sorusu. İkincisi de yine ma'yla soruluyor. Ma huvel ostokos. Ostokos nedir diye soruyoruz. Demek ki bu bir ve iki ma. Ma ile soruluyor. Bu iki tane soru da hel ile soruluyor. Bu beşinci soru ise lime. Lime ile soruluyor. Lime. Kaner. Ostokos. Ostokos. Mesela diyelim ki mevcudeten. Niçin var olmuştur, nasıl var olmuştur? Bu lime ile. Bu birinci ve ikinciye bu birincisine buna derler ki mai lugavi. Lugat şeyine sorulur. Mai lugavi. Bu ikincisi ki mahuvel ostokos mai ile sorulur. Buna bunun iki tane ismi var. Bir mai şarihe. Buna bir mai şarihe denilir. Bir de mai hakikiyye. Hakikiyye denilir. Bir mai şarihe, bir de mai hakikiyye. Mai şarihe ile mai hakikiyye açacağım şimdi. Mai hakikiyye. Mai hakikiyye. Şimdi biz şeyi ostokos dedi ki onun mahiyetini bilmek istiyoruz. Bu mahvediye nedir o? Onun mahiyetine sorunca. Eğer daha önceden mesela diyelim ki ostokosun var olduğunu bilmiyor isek sadece manasını bildik. Sonra istiyoruz ki onun daha detay tanıyalım diye sorduk mahvel ostokos. Varlığını henüz bilmeden önceki bu mahve mahine soruyoruz ya. Bu cevap buna denilen mahişarihe. Yani şerh edici asıcı mahişarihe. Bunun yani analiz ediyoruz zatını. Ama eğer varlığını olduğunu biliyor ise yani bu hali bak acaba sorusu var ya var mıdır ya. Var olduğunu bilirsek ise o zaman mahkuvel istosokos diye sorsam bu olur mahi hakikiye. Yani varlıktan sonra ki mah sorusu eğer bir şeyin önce varlığını bilsek. İnsan mesela insanın varlığını bildiğimiz gibi. İnsanın varlığını biliyoruz ama sonuçta mahkuvel insan dediğimizde bu maya maya hakkı denilir. Yani o zaman biz gerçekten de hakikaten var olan bir şeyin zatını analiz ediyoruz. Ama birincisinde bir şeyin henüz var olup olmadığını bilmediğimizden dolayı onun kavramsal olarak zatını analiz ettiğimizden ona maya şarihe denilir. Ama biz var olduğunu bildikten sonraki bu maya, onlar maya hakikiyye. Bu şeye de ki acaba diyoruz hel ostokos mevcut bu sadece varlığını soruyoruz. Acaba hel ostokos var diye soruyoruz. Acaba ostokos var mı? Buna heli besite denilir. Heli besite. Heli besite. Heli besite basit. Yani hel. Heli besite. Yani sadece varlığına sorulur. Basit olarak onu var mı diye soruyoruz. Ama o özellikten sorurken, yani varlığını bildikten sonra diyoruz ki bu özelliğe de sahipti. Bu hele de denilir hele mürekkebe. Hele mürekkebe. Bu nedenle denilir hele mürekkebe. Bu limede, limiye denilir. Limiye. Yani bu şeyden sorurken, mesela varlıktan sorurken buna da limiye. Sualı limiye. Limeden, niçin, nasıl, bundan sorulduğu da limiye denir. Bu velhasıl bizim buradaki bu ma birinci soru ma-i lugavi, ikinci soru varlık bilinmeden önce ma-i şarihe, varlık bildikten sonra ma-i hakikiye, hel sorusu, birinci soru varlıktan sonra hel-i vesite, varlığın özelliğinden sonra hel-i mürekkebe diye isimlendirilmiştir. Ondan sonra da hel-i mürekkebeden sonra da az edeyim ki biz limeden sorduk. Yani varlığının kaynağından ve amacından sorduk. Burada sual-i limiye denir. Limiye. Burada limiye denir. Ki kitapta bu beşinci soruya işaret etmemiş kitapta. Kitapta sadece bu dört tane soruyu demiş. Buraya kadar demiş. Beşinci soruyu bu kitapta değinmemiş. Ben işaret ettim. Yani velhasıl biz bir şeyin hakkında tam manasıyla bilgi edinmemiz için bu beş tane sorumuzun cevabını onun hakkında bulmuş olmamız lazım ki bu beş tane sorunun cevabını bulduktan sonra o şeyi bilmiş sayılıyoruz. ve bu beş tane sorunun tamamına verilen cevabı bize anlatan, bunun tamamını bize tanıtan şeylerden de hepsine marif denir. Marife lügavi, marife hakiki, yani marife mesela mahiyeti ve bunlar hepsi marif, yani tanıtıcıdır. Bunlar, bu cevapların hepsine marif denilir.
Şimdi kitabın üzerine bir okuyalım bakalım, kitapta bize daha detaylı. Evet. Buyurun. Evet, yani evet.
Varlığı bildikten sonra şerh edici sorusu
sorabiliriz değil mi? Yok. Bilmeden onu sorabiliriz. Yani varlığı bildikten sonra biz bizim bir şeyin varlığını bilmeden önce de sorabiliriz. Yani bir şey duyduk, istiyoruz ne diye daha detaylı anlayalım onu. Onlar ne? Maye şarihe. Varlığını bildikten sonra onun zatını incelediğimiz olur maye hakikiye.
Yani olmayan bir varlığı nasıl
ispatlıyor? Yani mesela şimdi farz edelim ki bize diyorlar ki henüz varlığını bilmiyoruz. Örneğin mesela diyelim ki lahut alemi, melekut alemi, ceberut alemi. Şimdi bunun varlığı bize henüz ispatlanmış değil. Biz sorabiliriz ki lahut ne demektir? Ceberut ne demektir? Melekut ne demektir? O açıklamayı ki lahut, ceberut hakkında ya mesela diyelim henüz biz varlığını bilmiyoruz cin diye. Cinin varlığını bilmiyoruz. İspatlanmış değil bize. Soruluruz ki cin nedir? Cinin denilen bir varlığın nedir? Mahiyetini anlamaya çalışıyoruz. Yani olsa nasıl bir varlık olacak o? Onun zatı ne olacak? Bu henüz varlığı ispatlanmamış bir şeyin zatı konusunda yapılan analize maye şarihe denir. Ama varlığı ispatlandıktan sonra öyle ki bize sabit oldu ki bu varlık var. Bunun varlığının biz olduğunu keşfettik. Sonra onu analiz etmeye başladıksa ona mahiyet hakkı geliyor. Tarif ve taksim. Ehdaf, aşinayı ve istilahı tarif ve taksim. Burada biz tarif ve taksimin teriminin ne demek? Tarif ne demekti? Taksim ne demekti? Onu bileceğiz. Beyan-ı envayı tarif. Tarifin çeşitlerine bahsedeceğiz. Beyan-ı kavaid-i tarif, tarifteki dikkat riayet edilmesi gereken kurallardan bahsedeceğiz. Aşnayı ve envayı taksim, taksimin çeşitlerine bahsedeceğiz. Şinasayı, revişayı taksim, taksim etmenin yöntemlerinden bahsedeceğiz. Aşnayı ve karburdayı tarif ve taksim, taksim ve tarifin nerelerde kullanılabileceği alanlardan bahsedeceğiz. Önce gelen tarif. Tarif, hengami ki insan berayi nuhustin bar ba vajiyi manend ostogos berhold kuned. İnsan diyor ki, örneğin yabancı bir kelimeyle karşılaştı. Hiç bilmediği bir sözcükle karşılaştığında, der berayi on hiç agahine daşta başar ki onun konuda hiçbir bilgisi yoktur. Çen porsiş bir zihni okutur hayatkar. Onu tanıyabilmesi için kaç soru onun zihninde oluşuyor. Birinci soru, mâne-i lugavi invajaz. İlk önce birinci soru bu ki bu kelime ne demektir? Anlamını bilelim hele. Ostogos ne demektir? Ya mesela anatokya mesela okuduk ya biz o şeylerde mesela Aristo'nun kullandığı kelimeler vardı mesela diyelim ki anatokya'yı evvel filan gibi. Ne demek bunlar? İlk önce bizim zihnimize bu kelimenin karşılığı dil olarak, lugat olarak ne anlamında kullanıldığını sorusu zihnimize gelir. Bilmiyoruz ya, onun ilk soru bu zihnimiz. Onu bildik buna, mâne-i lugâin vâcâçiz. İkincisi, mâne-i istilahı onun içinmiş. Mâne-i istilahı burada yani ne? Yani onun daha detay bilgisi. İstilah kelimesi terimsel anlamı, yani bilginlerin bunu nasıl anlıyorlar? Bu birinci anlam halkın dilinde nedir? Ama ikincisi bilginler bundan ne anlıyor? Yani bilginler analiz etmişler bunun zatını neyse nasıl görüyorlar? Mâne-i istilahı yani ne? Yani bilginlerin analizinden çıkan açıklama nedir demek istiyor bu konuda. Bilginler bu şey hakkındaki açıklamaları nelerdir? Ki bu ikincisine de mâ-i gene mâ-i şarihe olurdu veya mâ-i hakkıya. Üçüncü demiş burada, aya Çin'in çizi der hariç vücud dâre. Sonra diyoruz ki acaba tamam hele anladık, anlamını da bildik. Bunun bilginler, bunu nasıl buna verdikleri şeyi de mesela örneğin cinne nasıl bir varlık olduğunu mahiyetini de bilginlerin anlatımıyla anladık. Acaba var mı böyle bir şey? Gerçekten bu mesela lügat manası bildik. Ve bunun mahiyetini de bilginlerin anlattığı şekliyle anladık. Peki böyle bir şey var mıdır alemde, varlık aleminde? Ya mesela diyelim ki melekut denilen bir alemin manasını bildik. Ve bu hekimlerin, ariflerin, arifler bahsediyorlar genellikle. Arifler neden, hangi alimlerden bahsediyorlar? Diyorlar ki bakınız melekut alemi var, ceberut alemi var, lahut alemi var. Ey insanlar siz sadece ya kıyamet alemi var. Şimdi berzah alemi var. Bunları biz lügat anlamını bildik. Sonra bu bilginlerin anlattığı kadarıyla bunların içeriğini de bildik. Yani zatlarını da bildik. Bildik berzak nasıl bir şeydir mahiyet itibariyle. Melekut alemi nasıl bir şeydi? Ceberut nasıl bir şeydi? Lahut nasıl bir şeydi? Kıyamet nasıl bir şeydi? Bir içerik olarak anladık. O anlatıldığı kadarıyla. Peki var mıdır böyle bir şey? Berzak denilen bir şey var mıdır? Melekut denilen bir şey var mıdır? Yoksa sadece bir hayaldir. Sadece bunlar hayal kururlar. Yoksa böyle bir şey de var mı? Üçüncü soru, var mı yok mu? Dördüncü soru, mesela demiş çıra. Çıra kelimesi aslında yani çivas. Bu soruyu bu şekilde sormayız. Aya bunun bu özelliklere de sahip midir? Yani bu boyutları da var mıdır? Hani bunun şeyini bildik. Az edeyim ki varlığını da bildik. Mahiyetini de anlatıldığı kadarıyla bildik. Sonra bu detay, bu özellik de bunda var mıdır? Bu başka varlıklardan bir takım özellikler zihnimize gelir. Acaba mesela diyelim ki bizim dünyamızda bir takım özellikler var. Bu özelliklerden orada da var mıdır? Yani bu özellikler orada da geçerli midir? Yoksa oranın özellikleri çok farklı bir şeydir. Bu da dördüncü soru. Özelliğini de bildikten sonra bu sefer beşinci soru vardı. Bu da dememiş. Neydi? Peki bu varlık nasıl meydana gelmiş? Bunu var edici nedenler nedir? Ve var ediliş amacı nedir? Bu beşinci soru da bizim zihnimize geliyor. Yani biz bunu velhasıl lügat anlamını bildik. Yani halkın dilinden anlama geldiğini bildik. Bilginlerin bu konuda verdiği izahatı da bildik. Sonra varlığını da icabını da bildik. Varlığının özelliklerini de detayını da bildik. Sonra beşinci soru neydi? Peki böyle bir varlığın var edici sebepleri nedir? Nasıl meydana gelmiştir ve varlık amacı nedir? Ne amaçla meydana gelmiştir? Ki bu beş tane soru, bu beş soruyu tamamıyla bir şey hakkında bildiğimizde o şey hakkındaki analizimiz, tarifimiz, tanımamız, tanışmamız o şeyle bize göre tamamlanmış olur. Ama mesela diyelim ki bu bizim gücümüz dahilinde. Yani bütün bu bilgiler, bir şey hakkındaki bilgilerin tamamı kaydışılır ki بِقَدْرِ تَاقَتُ الْبَشَرِيَّ Beşerin ufukunun ulaştığı, aklının erebildiği, bilgisinin varabildiği imkan dahilindedir. Zaten felsefe de budur. Felsefe nedir? Felsefe مَعْرِفَتُ الْاَشْيَا كَمَاهِيَ Varlıkları olduğu gibi bilmek bir kadri takatil beşeriye, beşerin gücü oranında. Mümkündür mesela diyelim ki varlıkların bütün bu sorular açısından, yani mahiyeti açısından, özelliği açısından, varlık sebebi açısından, varlık amacı açısından bizim ufukumuzun ulaşmadığı noktalar da olabilir. Ama biz kendi gücümüz, takatimizi tükettik. Artık biz bu yani gücümüzün ulaşmayacağı noktası bize göre bir şey kalmadığında, yani bütün takatimizi tükettiğimiz o konuda, işte biz buraya kadar varabildik ve vardık dediğimizde bizim o şey hakkındaki bilgimiz tamamlanmış olur. O hakkında bilgimiz. Ama mümkündür ki bir varlık bizim ötemizde, bizim üstümüzde bir varlık ola ki o onu daha iyi bilir. Mesela Allah Teala elbette ki yarattığı şeyleri bizden çok çok iyi biliyor. اَفَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْلَتِيفُ الْخَب۪يرِ Yaratan bilmez mi? O latiftir, her şeyden haber olandır. O Allah'ın bilgisi çok farklı bir şey. Biz o bilgiye ulaşamayız. Bizim İçerimizde de yani ufuklarımıza göre bilgi oranımız değişebilir. Mesela biz şimdiki akıl boyutumuzda, bilgi araçlarımız boyutumuzdaki analizimiz budur. Ama mümkündür ki bir varlık ola ki bizim ufukumuzun üstünde bir özelliğe sahip ola. Mesela bize Ruhul Kudüs denilen o boyut verilmemiş. Bize ne kadar verilmiş? Akıl verilmiş. Akıl da herkesin sen lazım olduğu oranda. Şimdi ama peygamberlere bizim ötemizde bir güç daha verilmiş. Yani bize verilenin artı bir şey verilmiş. Ne verilmiş? Ruhul Kudüs. Kudüs ruhu verilmiş. Ruh da nedir? Tanımak güzelliği var onda. Yani o canlı bir varlıktır. O analiz ediyor, o biliyor. Ruhul Kudüs incelerken o bir takım şeylere, detaylara, tefsilata, gerçeklere ulaşabiliyor ki biz ulaşamıyoruz. O bir takım şeyleri fark ediyor ki biz fark edemiyoruz. Biz oraya kapalı oluyoruz. Bizim ufukumuz orayı almıyor. Dolayısıyla bir peygamberin varlık alemi hakkındaki bilgisi bizden çok farklı ve çok daha derin olabiliyor. Ruhul Kudüs'ü desteklenenler. Veya mesela diyelim ki biz insanlar içerisinde bir basireti açılmayan insanın bilgisi var, bir de basireti açılan insanın bilgisi var. Basireti açılmayan insanların bizim bu analizlerden edindiğimiz bilgi bir zahir bilgidir. Ama bir de basiret boyutu açılan bir insan analiz ederse, bakar ise o daha derinlemesine o şeyi daha derin şekilde, daha detaylı şekilde bildiğinden onun bilgi şeyi, tarifi, onun ulaştığı hakikat bu alanda bizden daha üstün olabilir. Ama mantık hiçbir zaman konusu ne Ruhul Kudüs'tür ne basiret konusudur. Mantığın ulaşabildiği alan orası değil. Zaten mantığın konusu nedir? Bizim bu akıl boyutumuzda ve his boyutumuzda edindiğimiz bilgiler alanında bize destek olsun. Dolayısıyla biz bu mantıkla bu çerçevede ilgileniyoruz. Ama basiret boyutuyla ki edinilen bilgiler ve keza Ruhul Kudüs'le edinilen bilgiler bunlar mantık kurallarının ötesinde, üstünde olan bilgilerdir. Mantık konusu, mantığın konusu değil onlar. Mantıkiyen porşesi nuhustura tarif-i lafzi nam eden. Mantıksa birinci sorunun cevabına lafzi tarif. Yani bir lafzin manasını açmak. Mesela Arapçada duyuyoruz ki gazenfer. Diyoruz gazenfer nedir? Ne demek yani? Diyor esed. Aslan demektir. Ha, anlıyoruz ki demek ki Arapçada gazenfer de nedir? Bir anlamı da budur nedir? Aslan mesela. Ve onra ez vazayfe lügat nameha ve kamusha şumurden. Bu iş lügatçıların işidir. Lügatçılar ne yaparlar? Kelimeleri, sözcükleri alırlar. Bu sözcükleri ne anlama halkın dilinden kullanım olarak hangi anlamlara koyulduklarını incelerler. Orada bunun anlamlarını sayarlar. 1, 2, 3, 4 diye anlam sayarlar. Ama porşisi dobem ki der on hakikati çize mordu berresi karar mı girer. Ama ikinci soru ki terimsel yani bilginlerin anlatımı ki o şey ne demek diyoruz. Bu bilginler artık bir şeyi ele alırken onun lügat anlamıyla sınırlı kalmıyorlar. Ne diyorlar onu? Onu analiz ediyorlar. Onun içeriğini anlamaya çalışıyorlar. Buna ki bir şeyin hakikatini bize anlatmaya çalışıyorlar. Bu ikiye bölünür. Bir budur ki bu hakikatini incelemeye çalıştığım şeyin varlığını da aynı zamanda biliyorum insan gibi. İnsanın varlığını biliyorum, hakikatini incelemeye çalışıyorum. Bir de budur ki bilmiyorum varlığını. Örneğin cin gibi, melek gibi, mesela melekut alemi gibi. Henüz hakikatini bilmiyorum. Yani varlık olduğunu bilmiyorum. Eğer pişes elmi şahs bir vücudu çinin çizi der haric başar. Eğer henüz varlığını bilmeden onu bilim adamlarının anlatımıyla, bilgileriyle anlamaya çalışıyorum. Yani henüz postişkar ne midanek ki çinin çizi der haric vücud daret ya hayır. Bu soruyu soran henüz bilmiyor ki bu şey vardır ya yoktur. Varlığını henüz buna ispatlanmış değil. Çinin tarifi ra, tarifi şerhul ismi. Bu tarife İsmin açıklanması, ismin detaylanması, yani şerhul ismi denildi. Bu tarife, tarife şerhul ismiydi. Ve eğer pesez el vücudu on başa, ama eğer varlığını biliyorum. Yani üçüncü sorunun cevabını vermişim. Her sorusu artık bana çözümlemiş. Hal insan mevcut demiyorum. Biliyorum el insan mevcut. Ki bu da tarifi hakiki binaen. Buna tarifi hakkı diyorlar. Eğer bu mel insan, insan nedir sorusunu sorduğumda bu cevapta gelen tarife tarifi hakiki yani insanın hakikatinin içeriği. Ama o tekisi insanın isminin açıklanışı. Eğer manası bilmeseydik. Mesela cini mesela. Mel cin bunun varlığını bilmediğimizden dolayı bu şerhül isim olur. Pusuşu sevim ki derbari hasti eşya metrahmiş. Ama üçüncü soru. Var mı yok mu? Bu var mı yok mu sorusu ne zaman olur? Ben varlığını bilmediğim varlıktan sorabilir. Varlığını bildiğimde sormuyorum. İnsan var mı diye sormam. Çünkü biliyorum var. Kendim de onunla birisiyim. Ama cin ne var mıdır sorabilirim mesela. Buna hasti derbari in ki aya cinin çizdi vücut daret yani mesela aya mignatis vücutta mevcut der. Mesela mignatis var mı mignatis denilen bir şey? Heliyi besite. Buna besit hel denilir. Ve pasin posisi yani en son soru ki bunun özelliklerine soruyoruz. Varlığını bittikten sonra daha detaylı özelliklerini soruyoruz ki bu cüyayı çırayı yaşayacağız. O şeyin nedenliğini yani ne gibi özelliklere sahip olduğunu açıklamak lazım bize. Heliye-i mürekkebe. Bu Arapçada helden sorulduğuna dolayı bunu heliye-i mürekkebe de mi demişim efendim. Misliyim ki çırak hudaven murides. Çırak değil mi? Aya burada aslında demek lazım. Aya hudaven murides. Allah'ın varlığını biliyoruz. Mesela. Acaba Allah'ın murid de aynı zamanda Allah'ın sıfatlarına bir irade midir? Çırak değil de burada aya kelimesini kullanın. Bu çırak kelimesi biraz o önce çırak dedi de yanlış bir soru. Bu aya mesela. Aya hudaven murides. Acaba Allah muriddir sorusunu sorduğumuzda bu mürekkepti. Mesela der kitab hayi cami ve müfessel mentiki bir berresi'in ve bahis perdahtı şu deriz ki bunların detayı yani bu şerhlerin bu şerhül ismin şerhül hakikiyenin vay hakikiyenin ve hali vesite hali mürekkebe ve dediğim bundan sonra limiyye sual-i limiyye ne varlık nedenlerinden soru varlık amacından soruları bu gibi soruların tariflerin şey detayı diyor geniş kitaplarda açıklanmıştır ki oraya müracaat edilmesi gerekiyor ki burada diyor ki kendinize bir örnek verin bunu inceleyin vajira misal zedi emrahili kunakuni tarifra deron piyade kun kendiniz bir misal alınlarınıza bu soruları orada detaylandırın diye söylemiş mesela Allah'a Muhammed'in vahiy tarihi